Aile Mektebi. Hazırlayan ve sunan Abdullah Büyük. Abdullah Büyük Hoca'yla Aile Mektebi başlıyor.
Bismillahirrahmanirrahim. Elhamdülillahi Rabbil Alemine ve lakibetül müttakîn. Vessalatu vesselamu ala Resulina Muhammedin ve ala alihi ve sahbihi ecmain. Allah meftah bil hayr, vaktim bil hayr. Çok değerli kardeşlerim, hepinize sevgilerimi, saygılarımı, selamlarımı, hürmetlerimi sunuyorum. Aile ile alakalı derslerimiz bütün enerjisiyle, ihtiyaç giderici özellikleriyle devam etmektedir. Altyapısının oluşmasında sunmuş olduğum derslerin ikinci bölümü nişanlılık dönemiydi. Ben nişanlılık dönemini başta almıyorum. Çünkü nikahsız nişanlılık dönemini yaşayanların gerek yaşayış biçimleri, gerek hakkı olmayan girişimleri kaygı verici, sıkıntı verici ve kırmızı ışık yakıcı bir seviyeye çıkmıştır. Günahların toplum üzerindeki tesiri unutulmamalıdır. Çünkü nice devletler ve milletler işledikleri günahlar sebebiyle helak olmuşlardır. Gün gelmiş semadan ve arzdan belalar ve musibetler fışkırmış, sağanak gibi yağmış. Gün gelmiş hastalıklar, toplu ölümler, kıtlıklar, fitneler ortaya çıkmıştır. Sebep Allah'a karşı isyankarlık, tuğyankarlık, baş kaldırmak. 30-40-50 sene bir hayat arkadaşıyla beraber evlilik hayatını geçiren bir kardeşim, 3 aylık, 4 aylık, 5 aylık, 6 aylık nişanlılık dönemini böyle ekranlardan gördükleriyle, medyadan, basından duyduklarla değil, bu konuda üzerime düşen sorumluluk ve vazife ve sınır nedir, onun hesabını mutlaka yapması gerekiyor. Bizim irademiz dahilinde ve irade dışında iki hayatımız vardır. Nişanlılık döneminde nişanlanmış olan veya nişanlanmayı hedeflemiş olan bir kardeşimizin birbirlerine bakmasını tavsiye eden peygamberimiz, ısrarla tavsiye eden peygamberimiz, hakkı olmayan bakışlar içinde hileli bakışlar, hakkı olmayan, verilmeyen bakışlar, şeytanın attığı zehirli oklardan bir oktur. Kim ki bu bakışını terk ederse, Allah ona öyle bir iman, öyle bir iman verir ki, imanın tadını, lezzetini o anda alır duyar diyor peygamberimiz. Bakış var, hakkın, nişanlanmış olan, nişanlanacak olan kızın oğlana, oğlanın kızına bakmasını bizzat dinimiz, sevgili peygamberimiz tavsiye ediyor. Bu tavsiyesi ısrarlı üstelik. Baktın mutlaka bak diyor peygamberimiz. Alabildiğine bak, bakabildiğin kadar bak diyor peygamberimiz. Bu kadar serbestlik, özgürlük bakışını ümmetine takdim eden Resulullah Efendimiz bir de öyle bir konuyu başka bir noktaya çekiyor ki artık bu bakışın sana helallik getirmiyor. Sakın ola ki bakmayasın. Bir defa baktın, yüzünü çevir veya ikinci bakışını ilk bakışa ilave yapma diyen Peygamber Efendimizin ümmeti olarak bizler de evlendireceğimiz kızlarımız olsun, erkek yavrularımız olsun, lütfen nikahsız nişanlılık döneminizi kirletmeyin. Kirletmek demek haram işlemek demektir. Nikahsız nişanlılık dönemi mutlaka dikkate alınmalıdır. Çünkü onun üzerinde çok şey söylenmiştir. Allah'ın diniyle şaka olmaz. Ben Sudan Hartum başkentinde bir arabayla piyasa taksine binmiş gidiyordum. Bunu bir defa sizlere hatırlatıyorum. Arkadan sordum, dedim namazlara nasıl? Bana ne dedi biliyor musunuz? وَمَا هُوَ بِالْهَزِلِ Allah'ın diniyle şaka olmaz dedi. Allah'ın diniyle şaka olmaz. Ben ezan okunduğu an hemen dururum. En yakın camiye gider namazımı kılarım. Sonra tekrar işime devam ederim. Allah'ın diniyle şaka olmaz. Allah bakma diyorsa bakmayacaksın. İçme diyorsa içmeyeceksin. Gitme diyorsa gitmeyeceksin. Şartlar değişti, zaman değişti, şöyle oldu, böyle oldu gibi bu basit bahanelere sığınmak bir çözüm yolu değildir. Bundan dolayı Allah sınırlarını aşanları sevmez. Kur'an-ı Kerim Maide suresinin 87. ayetinde sınırları aşmayın diyor. Allah sınırları aşanları sevmez. 3 ay sonra telli duvaklı bir düğüne hazırlık yapmış olan damadımız veya gelinimiz niçin 3 aylık nişanlık dönemini kirlesin ki? Niçin haramla buluştursun ki? İşte bütün bunlar sizlere altını çizercesine tekrar tekrar, pekiştire pekiştire, tekit ede ede, tekrarlaya tekrarlaya söylemeye çalıştığım konulardır. Çünkü ülke coğrafyasında nişanlılık dönemi artık çok rahatlık, nikah kıyılmış gibi bir serbestlik ortamına girmiş oldu. Böyle bir şeye hakkımız yok. Siz meyhaneden çıkan bir kimseyi içki içiyor dersiniz. Kumar oynayana kumar oynuyor dersiniz. O adam da resmen haram işliyor. Yani parmağında nişan yurt takmış olması, ona nişanlısıyla beraber elle tutuşmayı, beraber dolaşmayı, gezmeyi helal kılmıyor ki. Bu bir haramdır. İçki içmek de haram, kumar da haram, hepsi haram. Nişanlıların da nikah kıyılmadan evvel birbirleriyle hakkı olmayan buluşmalar, görüşmeler vesaireler yapmak da nedir? Haramdır. Siz diyemezsiniz ki efendim haram çok büyük. Yani içki çok büyük bir haramdır ama işte nişanlık dönemindeki bunlar ufak tefek konular diyemezsiniz. Bu bir haramdır. Haramın şakası olmaz. Ne güzel 40-50-60 yıllık evlilik hayatımızın niçin temeline saatli bomba koyalım ki? O işlemiş olduğumuz günahlar sanki bir saatli bombaya benzer, Allah göstermesin. Gün gelir bizde patlar, gün gelir kızımızda patlar, gün gelir çocuğumuzda patlar. Yani dünyaya gelecek surumuzdan gelen çocuklarımızın da hayatının karartılmasına sebep olur. Bunlar basit konu değil ki. Bundan dolayı bu dersimde de ben nişanlılık konusunu tekiden pekiştirmek için bazı konuları tekrar size paylaşmak istiyorum. Nişanlılığın tarihi seyirde çok uzaklara dayanır. Yani milattan önce dahi vardır bu nişanlılık. Yeni değil. Yani Peygamber Efendimizin döneminde de var. Emevilerde de var, Abbas'ta var, Selçuklu'da, Osmanlı'da, kıyamet kopuncaya kadar bu gelecektir, olacaktır. Evlenmeden evvel bir ön hazırlık. Hepsi bu. Ön hazırlık, dikkat edin. Buna hıtbe olarak lügatlarımıza girmiş nişanlanma. Bizim dersimiz nişanlanma dönemi kirletilmemelidir mesajıyla başlamıştır. Evlilik öncesi kız görme veya kız isteme ve nişanlılık gibi bir takım işlemlerin yapılması gerekiyor. Bir takım görevler var. Evlenecek kişilerin ve ailelerin birbirlerini iyice tanımaları gerekiyor. Sadece burada damatla kızımız değil, gelinimiz değil. Bir de onları dünyaya getirmesine sebep olan anneler ve babalar da birbirlerini tanısınlar. Hani günümüzün tabirle fobilerimiz nelerdir, hobilerimiz nelerdir? Sevdiklerimiz, sevmediklerimiz, dünya değişti, şartlar değişti. Bir ömür boyu sürmesi hedeflenen bir evlilik öncesinde böyle bir araştırma ve tanışma devresine tarih boyunca hep ihtiyaç duyulmuştur. Bugün Amerika'da gitseniz aynı, Suudi Arabistan'a gidin aynı, Türkiye'ye gelin hep aynıdır. Bu nişanlılık ama biz Müslüman bir ümmetiz. Biz Müslümanız. Belki Amerika'daki kendi papaza göre, kiliseye göre, İncil'e göre tahrif edilmiş olan İncil'e göre nişanlılığı yaşayacaktır. Diğeri bir gazeteye bakarak, ben böyle gördüğüm hayatı diyerek kendine evvelki insanlara bakarak bunu yapacaktır. Ama biz Müslümanız. Müslümanlığımızdan utanmıyoruz. Çekinmiyoruz. Üstelik şeref duyuyoruz daha doğrusu. Allah'ın razı olduğu ve katından göndermiş olduğu bu güzel dinimizle iftihar etmek durumundayız. Böyleyse durum bu kadar açık net olduğuna göre biz nişanlılık döneminin bize yakışan inancımıza, ahlakımıza, Müslümanlığımıza, örfümüze, adetimize, geleneklerimize uygun düşen, nişanlılık yüzünden peygamberimize mahcup olmayacak, Yüce Allah'ı kızdırmayacak bir 3 ayımızı, 4 ayımızı neyse 5 ayımızı geçirmek için bir imkan dosyası ortaya koymamız lazım. Bu geçiş dosyasıdır. Ben işte bu dosyadaki münderecatı, muhtevayı, içeriği sizlere açık ifadelerle, açık yürekle izah etmeye çalışıyorum. Tekrar diyorum ki, nişan bir evlilik akdi olmayıp bir evlilik vaadidir. Vaat ediyor saadet adaylar. Bu yüzden nikah akdi yapılmadıkça nişanlanmakla kız ve erkek birbirlerine helal olmaz. Ve mahremlik devam eder. Bu mesajlarımla şu gerçeği ortaya koymaya çalışıyorum. Nikahsız nişanlılık dönemini kirletmemek, günah ve isyanlara bulaşmamak, evlilik hayatımızın temelini saatli bomba ile buluşturmak, tanıştırmak. Başka ne diyeyim? Söylenecek söz budur. Bunu az olarak kabul ediyorum ama siz çok kabul edin. Çünkü inancınız buna müsait. Aile yapınız buna müsait. Çünkü sizler Müslümansınız. Çünkü sizler Peygamber Efendimiz'in şefaatini umuyorsunuz. Ve Peygamber Efendimiz bizim peygamberimiz diyorsunuz. Peygamberimizi üzmeyelim. Hadislerini çiğnemeyelim. Sünnetleriyle alay almayalım. Hafif başta almayalım. İnşallah bu bölümü tekrar tekrar pekiştirmek için iyice gönüllere nakşedercesine tekrarlamak istiyorum. Ancak burada küçük bir ara vereceğim. Orada da eş seçiminde dikkat edilmesi istenen bazı konular var. Çoktur fıkıh kitaplarında bulabilirsiniz, okuyabilir imkanınız vardır. Ancak ben bazı konuları sizlerle biraz daha açık ifadeleriyle takdim etmeye çalışacağım. Eş seçiminde dikkat edilmesi istenen bazı konular vardır. Ben bunu sizlere 6 madde olarak takdim edeceğim. Bir tanesi evlenecek hanımın dindar olması. Evlilik hayatında evlilik öncesi olsun, evlilik sonrası olsun çok dikkatimi çeken bir konu vardır. Bütün konularda sanki yani emir kulu olan kız emreden de erkek gibi bir tavır sergileniyor. Şimdi evlenecek hanımın dindar olması istenirken peki damat adayı ne olacak? Hiç bunu gündeme getirmiyoruz. Öyle değil. Resulullah Efendimiz sallallahu aleyhi ve sellem bir kimse ki kızınıza talip olan bir genç, Allah'la arası açık, peygamberle irtibatı kopuk, fıskı fucur içerisine girmiş bir baba, bir anne, dünyevi bağlantılı bir takım sebeplerle kızını tutar bu gence verecek olursa kendi elleriyle cehennem ateşini atmış olur diyor Peygamber Efendimiz. Biz kızlarımızın dindar olmasını ne kadar istiyorsak o dindar kızımıza yön verecek, adeta öğretmenlik yapacak, hocalık yapacak beynin de daha fazla dindar olmasını isteriz. Ancak dindar olması sadece bir Kur'an kursunu bitirmiş olması manasına gelmez. Veyahut da efendim Kur'an-ı Kerim'i çok iyi okuyor. Bu klasik bilgiler değil. Yani bilinç, şuur, evleneceğiniz kız veya tercihinizi yapacağınız beyiniz, ileride bey olacağınız nişanlınız hakikaten Allah'ın katından göndermiş olduğu İslam dininden razı olmuş mu? Memnun kalmış mı? Allah'ın dinini yaşamak için bir altyapısı var mı? Bilinci var mı? Şuuru var mı? Fazlar bizeti din diyor Peygamberimiz. Dinli olanını seç. Ahlaklı olanını seç. Yani bilinç, şuur, din ne demek din? Din bir hayat tarzıdır. Alman halkının bir hayat tarzı vardır. Onların dini odur. Komünistlerin bir hayat tarzı vardır. Onların dini nedir? İnkarcılıktır. Yani komünizm komünist için bir dindir. Efendim bir ateistin, onda bir dini vardır. Ateistin dinine inkarcılık. Ben diyor Allah'a inanmıyorum. Allah'a inanmamak ateist için bir dindir. Çünkü o inancına hayat tarzını ne yapıyor? Ortaya koyuyor. Bir Müslümanın da, inanan bir insanın da hayat tarzı nedir? İslam dinidir. Bu kadar açık, bu kadar kolay. Evlenmek istediğiniz gerek kızınız açısından, gerekse damat açısından dikkat edeceğin konu, acaba benim alacağım gelin hanımın dini şuuru ne kadardır? Bir gelenek görenekli mi hayat tarzı var, yoksa bu işin bilincinde, şuurunda mıdır? Bunu ortaya koymak durumundayız. Birincisi bu. Evlenilecek hanımın dindar olmasının bir tanesi bu. Günümüzdeki boşanma sebeplerinin bir tanesi de çocuk üzerinde duruluyor. Efendimiz Aleyhisselatü Vesselam'ın bu konudaki tavsiyesi ise hanımın doğurgan olması diyor. Ne demek yani hanımın doğurgan olmasını biz nereden biliriz? Alacağımız kızımızın annesinde, halasında, teyzesinde herhangi bir çocuk dünyaya getirip getirme konusunda bir bilgi sahibi olursak alacağımız kızının da dünyaya çocuk getirip veya getirmeyeceği özelliğini ortaya koyuyoruz. Bilgi olarak ortaya koyabiliriz. Bunlar şerh olarak söylüyorum. Ancak Allah Resulü hanımın doğurgan olması üzerinde durmuşlar. Çünkü bugün günümüzde de inancı zayıf, ahiret dünyası diye bir şeyi tanımamış, evliliği sadece bir transit zevke tahsis etmiş olan insanlar, bakıyorsunuz ki boşanma sebepleri olarak bunu birinci sıraya koymaya çalışıyorlar. Biz bu hususta Yüce Allah'ın kudretinde, takdirinde bazen anneler ikiz doğurur, bazen altışar doğurur, bazen tek dünya çocuk gelir, bazen hiç gelmez. Veren de Allah, vermeyen de Allah, kısır yapan da Allah'tır. Bunlar bir naksalık, bir noksanlık olarak değil. Sadece bir konunun ülke şartları içerisinde bu kadar boşanmalar niçin, bu kadar sıkıntılar niçin, bunun altyapısına girerek sebeplerini durmak istiyoruz. Üçüncü olarak Peygamber Efendimiz bakireyi tercih etmeyi tavsiye etmişler. Bu bir tercih meselesi. Buradan söylüyorum ben. Yani bekarlara tercih yapıldığı zaman dullar evinde otursun kalsın, onlar eve mahkum olsun manası değildir. Dullar da Peygamber Efendimizin mübarek ağzında hayır ve hasenatta tasattukta dul kadın hep öne çıkmıştır. Dul hanımlarla beraber hiç hayatı köreltmeyen, karartmayan bir dinimiz birinci tercih sırasını ne yapmıştır? Bakireye vermiştir. Halbuki Allah Resulü'nün 25 yıllık bekarlık hayatıyla evlenmiş olduğu hanımı dul olan Hatice annemiz olmuştur. Dördüncü olarak eş seçiminde, çünkü iş seçimi, arkadaş seçimi ve eş seçimi dünyada seçimlerin en kalitelisi, en zorudur. Dikkat edeceksin. Arkadaş seçimin. Öyle arkadaş seç ki senin cennetin olsun adeta. Cennetine girmeye sebep olacak bir çevren olabilirsin. Arkadaş seçimi. Başka iş seçimi. İş, yapacağın iş konusu, bir de eş, hayat arkadaşına çok dikkat edeceksiniz. Bundan dolayı da eş seçiminde bir başka dikkat edilmesi konusu temiz ve kanaatkar bir ailede yetişmiş olması. Temiz ve kanaatkar bir ailede yetişmiş olmasına dikkat edin diyor. Bunlar bizim evlilik öncesi, bekarlık dünyamızın, nişanlılık döneminin bir nevi kaderini yazdırıyoruz Allah-u Teala'ya tabiri caizse. Yani tercih hakkını temiz bir aile ve kanaatkar bir ailede yetişmiş olan bir kız üzerinde durulmasını Allah Resulü tavsiye ediyorsa bir teşvik vardır. Demek ki ben de kızımı tertemiz bir evimde, ev ortamında, dış dünyadan gelecek günahlara kapalı bir evim, dış dünyalardan gelecek günahlara karşı, çağdaş günahlara karşı geçit vermeyen bir evim ve bu evimde hayatı zehir etmeyen bir sirkülasyon denen bir hayat. Bu hayatın içerisinde anne kızını ne yapar? Cennetteki bir bahçede yetiştirmiş olan bahçıvan gibi yetiştirme hakkını elde etmiş olabilir. Evi nişanlanma çağına gelen kızınızın başına bela etmek istemiyorsanız ev projeniz, inşallah o da gelecek, Allah'tan ve peygamberden evinizi öğrendiğiniz zaman, tarifini aldığınız zaman artık birinci adresimiz bizim evimiz olur. Bunun başında da temizlik ve kanaatkar çocukları yetiştirmiş olan bir aile. Beşinci olarak hanımın güzel olması deniliyor. Bu da Efendimiz'in tavsiyesi. Ben şuna inandım ki 40 yıllık Konya hayatımda çok hatıralarım, çok tecrübelerim vardır. Bir kadının güzelliğinin altında ahlak yatıyor. Başka bir şey yatmıyor. Eğer ahlaktan, edepten yoksunsa bunun güzelliği sizde bir hafta ya sürer ya sürmez. Nasıl geçer gider. Ahlak güzelliği tüm güzellikleri bünyesinde taşıyan bir mıknatıs gibidir. Hanımın güzel olması demek çirkinler evde kalacak manasını çıkartmamış hiçbir zaman. Öyle aileleri bilirim ki ben dünyayı dolduracak kadar bir ahlakı sahip ama fiziki yönden o kadar da güzel değildir. Ama o hayatı güzelleştirmiş. Evini güzelleştirmiş. Çocuğunu güzelleştirmiş. Çocuğunun beslenme çantası sınıfta birinciliği almış. Çocuğunun temizliğinde gitmiş olduğu okuldaki sınıfta birinciliği almış çocuk. Bu anneye okul idare çağırmış ve teşekkür ederek ödül vermiştir. Anne budur. Güzellik budur daha doğrusu. Transit bir geçiş dönemine kafayı takmak gerekiyor. Son olarak bir de eş seçiminde dikkat edilmesi gereken konumuzla alakalıdan dolayı söylüyorum. Hanımın yakın akrabalardan olması. Yani akraba evlilikleri konusunda biraz dikkat olunması hususunda tavsiyeler bulunmuş. Ben bunu bilgi olarak veriyorum. Bu bilgiler uygulamaya geçtiği zaman değer buluyor, kıymet buluyor. Hayatı onlarla güzelleştirmeye çalışıyoruz. Kıymetli kardeşlerim. Nişanlılık döneminin bir bozulma dönemi sizlere şimdi takdim edeceğim. Bir de nişanlılık dönemini inşallah fırsat bulursak ikinci dersimizde ve bundan sonraki dersimizde bulamazsak bir haftaki sonraki dersimizde vereceğiz. Bir de nişanlılığı fıkhın terazisine tartmak istiyoruz sizlerle. Çünkü bunlar çok önemlidir. Ben bu programları başlatırken Türkiye'de 1989-2001 yılında altyapısını oluştururken her şeyin hesaba kattık. Yani bir doktor elbette tıp kitaplarını okuyarak doktor oluyor. Okuluna gidiyor. Bölüm başkanları doktor, ders verenler doktor. 6-7 senesini buna veriyor. Ama sıradan ben şimdi tut da kütüphanedeki tıp kitaplarını okuyarak doktor olamam. Birileri de bir takım ticari kitapları okuyarak muhasebeci olamaz. Bizim 1989 yılından beri gördüğüm, yaşadığım, ulaşabildiğim, okuduğum, öğrenmiş olduğum aile bağlantılı o kadar dokümanlar, belgeler, bilgiler var ki bu belgeler ve bilgileri ülke insanının mevcut olan ekonomik şartlarını, sosyal şartlarını, siyasi şartlarını, gelir düzeylerini ve tüketim toplumu olma durumlarını hesaba katarak böyle ayarlıya ayarlıya getirmeye çalışıyorum. Ya burada çok güzel bir fikir var. Hemen bunu aktarayım. Yok, böyle bir şey yok. Bir mimar veya bir duvar ustası hangi taşı nereye koyacak? O taşı ne kadar köşeye koyacak? Ne kadar ortaya çıkacak? İki taşı tutturmak için ne kadar çimento lazım, harç lazım? Bunu hesap ettiği gibi bu konuları madde madde bazen bir kompozisyon haline sokarak takdim etmemin sebebi ben de bir doktor edası gibi hanım kardeşlerime, bey kardeşlerime, bekar kızlara, bekar delikanlılara, evlilik başına geçmiş olan kardeşlerime, dul hanımlara vereceğim şey bir doktor eczanesindeki reçetesindeki ilaçlar gibi olması lazım. Bu bakımdan bazen oradan, bazen buradan giriyor ama merkez mevzumuz bizim ailedir. Aileyi bazen Rusya'daki olumsuz bir olayla buluştururuz. Bazen konuyu Afrika'ya çekeriz. Bazen İstanbul, bazen Konya. Bazen Türkiye şartları, dünya şartlarının. Hepsini buluşturarak konuları sizlere fırında pişirilmiş olan bir şekilde hazır servis olarak vermeye çalışıyorum. Şimdi sırada nişanın bozulması neticesi ne olur? Bu da var şimdi biliyorsunuz. Demiştik ki nişan akit değil bir vaattir. Yani birbirleriyle evlenmek isteyen insanların birbirlerine söz vermiş olmalarına hıtbe diyorduk. Hıtbe yani nişanlılık diyorduk. Nişanlıların ve ailelerin birbirlerine verdiği hediyeler vardır. Bu hediyeler hibe hükmündedir veya bağış hükmündedir. Bu yüzden bağışlanan bir şeyin telef olması veya tüketilmesi ya da başkasına verilmesi gibi bağıştan geri dönmeyi engelleyen bir durum söz konusu olmadıkça bağıştan dönmek caizdir. Her ne kadar Peygamberimiz bundan dönen kusumuna dönmüş gibi olur gibi böyle tehdit ifade eden bir hadis buyurmuş olsa bile biz nişanın bozulması ile ailelerin birbirlerine vermiş olduğu hediyelerin geri alınabileceği cümlesini okudum ama sizlere bunun şimdi birazını şerh edeceğim, açıklayacağım. Madem bağıştan dönmek caizse, erkek verdiği hediyelerin durması halinde onlar geri alabilir. Mesela nişanlanmış, iki ay içerisinde vermişler. Nişan yüzüğü verilmiş, elbiseler verilmiş, efendim kurban bayramı yaklaşıyor diyerek gitmiş, kurbanlık hayvan almış, vermiş. Niye? Benim gelinime diyerek kayınpederi, kayınvalidesi veya nişanlısı ortaklaşa olarak büyük bir gönül coşkusu içerisinde vermişler, hediye vermişler vesaire vesaire vesaire. Gel gör ki düğünlerine bir ay kala iş bozulmuş, nişan bozulmuş. Ne olacak şimdi? İşte fıkıh devreye giriyor. Erkeğin vermiş olduğu hediyelerin durması halinde onlar geri alabilir. Fakat öyle bir şey var ki nişan yüzüğü vermişsiniz, yüzük kaybolmuş veya harcamış. Kurban diyerek kurban sebebiyle bir koç hayvan almışsınız, vermişsiniz. O da kurbana tutmuş, kesmiş, yemiş. Veya elbise almışsınız, giysilerle donatmışsınız gelininizi, müstakbel geliniz diyeceğiniz hanımefendiyi. Bu da eskimiş. Şimdi erkek evi, ben nişanı attım, artık bizim şeyimizi, yüzüğümüzü getir veyahut biz size koç vermiştik, 700-800 lira para vererek size kesmiştik, onu getir. Biz işte mağazaya gittik, şu kadar parayla elbise aldık, bunları bize geri verin deme hakkına sahip değil. Niçin? Yüzük kayboldu. Koç kesildi, hayvan geçti, yenildi, çildi. Elbise verdin, giydi, kuşandı, attı, giysi, neyse, eskidi. Bu gibi durumlarda erkek evinin kız evinden nişanı attım diyerek harcama yapmış olduğu bu bağış durumdaki konuyu geri almaması en doğalı, en güzelidir. Hatta bu konuda bütün istemem hiçbir zaman bir ailenin nişanının bozulmasını istemek Müslüman olarak beni yaralar. Bundan dolayı da gelin şu nişanlık dönemini iyi anlayalım diyorum. Bu konuda el caizu terkihu evla. Her ne kadar bunlar nişanda harcamış olan şeyler geri alınma hakkımız olsa dahi böyle caizleri terk etmek evladır. Biraz sonra bunu da aktaracağım sizlere. Çünkü burada ne yazık ki yıpranan, kamuoyunda, efkar umiyede, halk yanında aşağılanan hep kadınlar oluyor, kızlarımız oluyor. Erkeğe bir şey olmuyor. Ben buna katılmıyorum daha doğrusu. Burada taraflılık vardır. Her zaman taraflılık olmalıdır. 16 yaşındaki erkek yavrusu sigara içer, babası olabilir ya, çocuktur, gençtir. Ama kız içmiş olsa kıyametleri başına kopartır. Ya o da evladın, o da evladın. Peki ona caiz değil mi sanki? Erkek bir suç işler, yüz kızartıcı bir suç, erkektir canım. Olabilir bunlar denir. Ama bir hanımefendi aynı suçlamış olsa ölünceye kadar bir kara leke konur onlara. Katılmıyorum ben bunlara. Allah'ın gönderdiği dinde böyle bir kriter bulamazsınız. Peygamber Efendimizin hayatında böyle bir kriter bulamazsınız. Kadın daha hassastır, daha narindir, daha ince ruhludur. O korunmaya muhtaçtır daha doğrusu. Bundan dolayı Cenab-ı Allah Nisa suresinin 85. ayetinde tüm kadınları, ihtiyarları, çocukları erkeklere emanet etmiştir Allah-u Teala. Allah'ın emanetidir onlar bizim için. Nasıl olabilir ki? Bu taraf olarak sürekli günahlar, isyanlar erkek yaparsa normal, kadın yaparsa tamam kıyamet koptu. Buna katılmıyorum. Ancak bilgi olarak da fıkı devre dışı tutamayız elbette ki. İslam fıkı haklı bir sebep olmaksızın nişanın bozulabileceğini kabul etmiştir. Ama kusursuz tarafın uğrayabileceği maddi ve manevi zararın tazmin üzerinde durulmamıştır hiçbir zaman. Tamam, bir dönemin fetvası böyledir. Bundan 300 sene, 400 sene evvel, hatta 200 sene evvel nişanlanmış olan kimseler arasındaki vermiş olan fıkhi kaide geçerli olabilir. Ziraatçılık vardır, hayvancılık vardır, ticaret vardır. Günümüz dünyası her şeyi değişti şu anda. Şu anda günümüz şartlarını göz getirecek olacak. Konuya bir bakmamız gerekiyor. Yeniden bu konuyu mercek altına almamız gerekiyor. Yani günümüzde de acaba nişanı atılmış olan bir kızımızdan gidip harcama yaptığımız altınını, yani parmaktaki yüzüğünü, elbiselerini vesairesini geri isteyebilir miyiz? Bunu gündemimizde konuşmamız lazım. Evet, 300 sene evvel isteyebiliyordunuz. 2010 yılında bugün acaba 200 sene evvelki hayat aynı hayat mıdır, değişen bir hayat mıdır? Çok hayat değişmiş şu anda. Öyleyse günümüzde ne yazık ki toplumun yeni değer yargılarına kapılan ve birlikte gezip yaşayan nişanlıların ayrılmasından taraflardan en önemli maddi veya manevi zarara uğradıkları bir gerçektir. Bu uğramada en fazla da kadınlar, yani kızlarımız cermeye çekmektedir. Günümüz şartlarını göz önüne getirdiğimiz zaman, tekrar tekrar söylüyorum, bu konuya bir daha bakmamız gerekiyor. Belki Ömer Nasuh ben merhumdan diyelim ki okudunuz. Alıp verilebilir diyebilir. Ben diyorum bir daha bunu gözden geçirelim. Şartlar çok değişti. Nişan atıldığı zaman en fazla mağdur olan erkek evi midir, kız evi midir? Allah aşkına siz söyleyin. Soruyorum ben size. Hepinize soruyorum. Nişan atıldığı zaman en fazla mağdur olan erkek evi diyenler parmak kaldırsın. Lütfen kaldırın. Bak bir parmak yok. Peki nişan atıldığı zaman en fazla mağdur olan kız evi diyenler parmak kaldırsın. Bak hepiniz kaldırdınız. Bak, buraya gelen hepsi şu anda diyor ki kız evi mağdurdur. Öyleyse bak şartlar değişti ki mağduriyet kızımıza dönmüş. Böyle olunca nişanın bozulmasından zarar görenin bu zararını karşı taraftan isteme hakkının olduğunu son dönem alimlerimiz söylemektedir. Ben bundan mağdurum. Manevi tazminat olarak ben senden bunu istiyorum. Sen benim kızımla nişanlandın. 2 ay beraber oldunuz. Üstelik önceki dönemler ne güzeldi. Peygamberin bak diyordu, bakıyordu. Baktın mı? Tamam. Bir de eline bak, eline baktın, vücudunu tanımladın. Yüzüne baktın, güzelliğini gördün. Halanı gönderdin, teyzeni gönderdin, saçına baktırdın, ağız kokusu var mıdır, yok mudur? Bunu da öğrenmiş oldun güzelce. Tamam. Parmaklar da yüzünüze güzelce takıldı. Ondan sonra başlıyorsunuz, tamam. Damadımız, gelinimiz, nişanlık dönemi unutulmuş. Sanki nikahlanmış iki kimse gibi. Gelsin serbestlik, gelsin haramlar, gelsin mekruhlar. Peygamber sözleri diskalifiye yapılsın, ayetler dışı atılmış olsun. Benim kızımla gezdi, şehri dolaştı, alışveriş merkezine beraber gittiler. Şunlar bunlar 2 ay oldu sanki karı koca gibi. Bunlar hayat sürdüler. Tuttun sen şu anda diyorsun ki ben nişan atacağım. Ne olacak benim kızımın hali? Ne olacak bu toplum? Ha o mu? Ha nişan atıldı. Kim bilir ne yaptı ki atıldı bu? Artık dedikodu mekanizması başlar. Acaba ne vardı ki? Hangi biteni vardı ki kız atıldı? Mutlaka bir şey vardı bunun. Yazık, günah değil mi? Görmediğin, bilmediğin, anlayamadığın. Üstelik mazlum olan kimseye gidip bir destek vermen, sahip çıkman gerekirken sen de üstüne üstlük sıkıntı üzerine sıkıntı yapmaya çalışıyorsunuz. İşte bütün bunları üste koyduğumuz zaman nişan atılma döneminde hangi taraf daha fazla zarara ve mazluma dönüşmüş ise o taraf karşı taraftan tazminatını atmalıdır. Bu vermiş olduğu harcamalardır. Ben de diyorum ki günümüzde en çok şu anda %10 erkek zarar görüyorsa %90 nişan atılan kız zarar görüyor diyorum. Ve bunu burada kapatıyorum. Şimdi nişanlılık dönemiyle alakalı tekrar madde madde konulara geçiyorum. Çünkü bu konu hiç zaman böyle bir defa anlatılıp ve sonra geçilecek bir konu değil. En çok önem verilecek bir konu olduğuna inanıyorum. Değerli kardeşlerim, nişanlanan gençlere birer yüzük takılarak nişanlılık belli olur. Nişanlılık döneminde ben bir Müslüman olarak Resulullah Efendimiz Aleyhisselatü Vesselam'ın erkeklere altını ve ipeyi kadınlara yasaklarken hanımlara ise altını ve ipeyi mubah kılmıştır. Helaldir diyor. Bunun başka izahı var mı? Yok. Secde-i Sarih isimli eserde Kamil Miras merhum altın yüzük takılmasını her ne kadar caiz olduğunu söylese dahi onu dersimizde biraz sonra ileteceğim inşallah. Biz nişanlanmış olan tarafının erkek kardeşlerimizin gümüş yüzük takmalarını, kızlarımızın altın yüzük takmalarını hararetle tavsiye ediyorum. Allah Resulü'nün ağzından çıkan mübarek söze karşı duyarlı olmalarını istirham ediyorum. Peygamber Efendimiz nişanlanmış olduğunuz evladınızın veya damadınızın parmağında altın yüzük görmesini istemiyor. Olması istemiyor. Bu hususta duyarlılığımızı bir daha gözden geçirir. İnşallah bundan sonraki dersimizde konuyu ilerleterek nişanlılıkla alakalı son diyeceklerimi söyleyip bu konuyu kapatıp daha sonra inşallah evlilik konusuna adımı beraber atmış olacağız inşallah. Hepinize sevgiler ve saygılar sunuyorum. Allah'ın selamı, bereket ve rahmeti üzerinizden eksik olmasın.
Erkam Radyo'da Abdullah Büyük Hoca ile Aile Mektebi'ni dinlediniz.